Değerli dinleyicilerimiz, İsa Mesih dağ başında verdiği o ünlü vaazında göklerin egemenliğine ait kişiler arasındaki ilişkiler ve yasaya değindi. Rabbi İsa Mesih dört ana konu üzerinde konuştu. Matta bu konuşmalardan üç tanesini kaleme aldı. Dağ başında verilen vaaz, Matta kesiminin 5, 6 ve 7. bölümleridir bu. Sonra İsa Mesih gizemsel benzetmeler üzerinde konuştu. Bu Matta 13. bölümdedir. Sonra Zeytinlik Dağı'ndaki konuşması vardır İsa Mesih'in ki bu da Matta bölüm 24 ve 25'tedir. Dağ başında verilen vaaz, kralın kendi şahsını ve şahsıyla ilgili gerçekleri beyan edişidir. Gizemsel benzetmeler üzerindeki konuşma ise krallığın hedefini hangi yöne doğru hareket ettiğini belirler. İsa Mesih insanlarca reddedildikten sonra değerli dinleyicilerimiz, krallığa ne olacağını simgeler. Zeytinlik Dağı'ndaki konuşması ise geleceğe dönüktür. İleride ne olacağı konusunda peygamberlik niteliğinde sözlerdir bunlar. Yuhanna'nın kaleme almış olduğu müjde yazısında başka bir konuşması daha kaydedildi Mesih'in. Bu İsa Mesih'in ölümü, dirilişi ve göğe yükselişi, bizler için aracılık edişi konusundaki gerçekleri ele almaktadır. Onun bu son konuşması biz Mesih imanlıları için hayati önem taşımaktadır. Dağ başında verilen vaaz baştan sona kadar ruhsal yasa ile doludur. Ama dağ başında verilen vaazı okurken gerçek ışığında kendi şahsına bakacak olursan bir kurtarıcıya ihtiyacın olduğunu göreceksin ve onun kayrasından yararlanabilmek için ona ve onun çarmıhına yani İsa Mesih'in çarmıhına yaklaşmak isteyeceksin. Dağ başında verilen vaaz önümüze en yüksek ahlaki prensipleri serer ve en ulaşılmaz hedefleri koyar. Bunları bilmemiz gerekir ama bu yasalar bizim bu alanda ne kadar eksik olduğumuzu bize gösterecektir. Dağ başında verilen vaaz karakter yapısı ile başlar. Bu kısımda Rabbise bizlere nasıl kişiler olmamız gerektiğini gösterir. Nasıl davranacağımızı değil. Davranışlar genelde yapımızdan kaynaklanır. Tanrı egemenliğine ait kişiler Tanrı'nın karakterini yansıtır şekilde yaşamalılar. İsa toplulukları görünce dağın yamacına çıktı, oturunca öğrencileri kendisine yaklaştılar. İsa konuşmaya başlayarak onlara şunları söyledi. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin hükümranlığı onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara çünkü onlar avutulacaklar. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara çünkü onlar yeri miras alacaklardır. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara çünkü onlar doğrulacaklar. Ne mutlu başkasının acısına ortak olanlara çünkü onlar acılarında destek bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışçılara çünkü onlara Tanrı çocukları denilecek. Ne mutlu doğruluk yüzünden saldırıya uğrayanlara çünkü göklerin hükümranlığı onlarındır. Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri yalan yere sizlere karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler. Sizler yeryüzünün tuzusunuz ama tuz tadını yitirirse bir daha ne ile ona tuz tadı verilebilir? Artık sokağa atılıp ayaklar altında çiğnenmekten başka hiçbir işe yaramaz. Sizler dünyanın ışığısınız. Dağ üstündeki kent gizlenemez. Işığınız insanların önünde öyle parlasın ki sağlıklı işlerinizi görsünler ve göklerde bulunan babanızı yücelsinler. Ruhsal yasayı ya da peygamberleri ortadan kaldırmaya geldiğimi sanmayın. Ortadan kaldırmaya değil ancak yerine getirmeye geldim. Doğrusu sizlere derim ki gök ve yer yok oluncaya kadar ruhsal yasadan küçücük bir nokta ya da bir çizgi bile kaldırılmayacaktır. Bildirilen her şey yerine gelinceye kadar. Evet değerli dinleyicilerimiz, İsa Mesih'in dağ başında verdiği o ünlü vaazda söyledikleri. Şimdi 19. ayetten, yani Matta 5. bölüm 19. ayetten yoruma başlıyorum. Biliyorsunuz bundan önceki ayetlerin yorumunu daha önceki yayınlarımızda yapmıştım. Bu nedenle diyor 19. ayette, bu buyruklardan en küçüğünü bile kim bozar ve insanlara öylece öğretirse göklerin hükümranlığında ona en küçük denilecektir. Öte yandan kim uygular ve başkalarına da öğretirse göklerin hükümranlığında ona büyük denilecektir. Değerli kardeşim, sakın aldanma. Ruhsal yasayı çiğneyip de sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam etmek mümkün değildir. Eninde sonunda yaptıklarımızın hesabını vermek zorundayız. Aynı zamanda ruhsal yasayı kendi gücümüzle tutamayız. Bizden istenilen ahlak düzeyine çıkamayız. Bunu yapabilmenin tek bir yolu vardır. Rab İsa Mesih'e gelmek, onu kurtarıcımız olarak kabul etmek ve onun sağladığı ruhsal gücü gönenmek. Ruhsal yasa bizi kurtaramaz. Ama kurtulduğumuzun kanıtı olabilir. Ancak İsa Mesih'te kurtuluş bulan birisi ruhsal yasayı yerine getirebilecek gücü kendisinde bulabilir. Bu güç Mesih'e iman eden kişinin yüreğinde yaşayan kutsal ruhtan gelir. Öyleyse size derim ki doğruluğunuz dinsel yorumcuların ve ferisilerin doğruluğundan aşkın değilse göklerin hükümranlığına girmeyeceksiniz diyor Matta 5. bölüm 20. ayette İsa Mesih. Burada belirtilen gerçeği anlamalıyız. Ruhsal yasanın ölçülerine göre ferisiler yüksek bir ahlaki düzeyde yaşamaya çağrılmışlardı. Bunu yaşayıp yaşamadıkları ayrı bir mesele. Yaşayabilmiş olsalar bile Tanrı'nın ölçülerine göre ferisilerin doğruluğu yeterli değildi. Senin ve benim gibi kişiler ferisilerin, yani din adamlarının doğruluğundan aşkın bir doğruluğa nasıl sahip olabiliriz? Kendi çabalarımızla bunu asla yapamayız. Bizim yerimize yapması için İsa Mesih'e ihtiyacımız vardır. Matta 5, 21 ve 22. ayetlerde şöyle diyor. Atalara öldürmeyeceksin dendiğini duydunuz. Her kim öldürürse yargılanmayı hak edecektir. Ama ben size derim ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanmayı hak edecektir. Öte yandan her kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse tüm kurula karşı sorumlu tutulmayı hak edecektir. Kardeşine aklı kıt ya da akılsız diyense cehennem ateşini hak edecektir. İşte değerli dostum, burada eşi görülmemiş bir ifade vardır. Gerçekten ne denildiğini kavradın mı? Bu demek oluyor ki kardeşine karşı öfkelendiğin anda adam öldürmüş sayılırsın. Sen şu anda şeriata, ruhsal yasaya bağlı olduğunu mu sanıyorsun? Kardeşim, sen hiç birine kızdın mı? Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Ruhsal yasayı çiğneyip de hiçbir şey olmamış gibi devam edemezsin. Ben dağ başında verilen vaaza göre yaşarım, bu benim dinimdir diye böbürlenme, çünkü bu yasanın tek bir kuralını bile çiğnediğin anda o yasa tarafından yargılanıp Tanrı'nın gazabına uğrayacaksın. Değerli dostum, senin de benim de ruhsal yasayı harfi harfine yerine getirmiş olan bir kurtarıcıya ihtiyacımız vardır. Onun kusursuz şekilde yasaya bağlı kalmış olması bize de atfediliyor. Biz Mesih'e iman ettiğimiz zaman hayatımız onda saklı oluyor. Yani Mesih'te olan her şeyi miras alıyoruz. O yasaya bağlı kaldığı için biz de bağlı kalmış sayılıyoruz. Doğrusu sana derim ki en son meteliğini ödemeden oradan çıkamazsın diyor Matta 5:26'da. Dikkat ettiniz mi? İsa doğrusu sana derim diyor. Tanrı'nın kendi özünden çıkan bir gerçeği bize duyurmaktadır. Musa'nın yasasından daha üstün bir düzeyden söz ediyor İsa Mesih. Musa, Tanrı'dan aldığı sözleri insana aktardı ama Mesih burada hem yasayı hem de onun gerçek yorumunu veriyor. Madde 5, 27-28'de şöyle diyor, zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size derim ki, bir kadına istek duyarak şehvetle bakan herkes o anda yüreğinde onunla zina etmiş olur. Yıllarca herkesin önünde açıkça ruhsal yasayı İsa Mesih'ten başka hiç kimse yerine getirmedi diye iddia ettim. Hala aynı düşüncedeyim. Ama bir kez yine bir pazar günü kutsal kitaptan Rabbin sözünü paylaşmıştım. Verdiğim vaazda yine aynı şeyi söyledim. Ruhsal yasayı İsa Mesih'ten başka hiç kimse yerine getirmedi dedim. Vaazdan sonra iri yarı bir adam biraz kızgın bir ifadeyle bana gelip, her zaman aynı şeyi söylüyorsunuz. Hiç kimsenin yasaya bağlı kalmadığını tekrarlıyorsunuz. Size söylemem gerekir. Ben ruhsal yasaya her zaman bağlı kaldım dedim. Değerli dinleyicim, benim de bu adam hakkında size söylemem gereken bir şeyim vardır. Bu adam benim çobanlık yaptığım kiliseye düzenli şekilde gelmesine rağmen bir tarikata aitti. Yasaya bağlı kaldığını iddia edince ona, madem ki bunu iddia ediyorsun, gel de birlikte kutsal kitaba bakalım dedim. Madde 5:22 ayetini ona gösterdim. Bu ayette kardeşe karşı kızmanın adam öldürmenin yerine geçtiğini gösterdim. Bu konuda bile yasaya bağlı kaldığını iddia etti. Ben buna inanamazdım. O zaman 28. ayeti ona gösterdim. Burada yazıldığına göre sen bir kadına yanlış bir niyetle baksan bile zina işlemiş oluyorsun dedim. Sonra onun gözlerinin içerisine bakarak, benim gözlerime bakarak açıkça bana söyle. Sen bunu yaptın mı yoksa yapmadın mı? Adamın yüzü gözle görülebilir şekilde kızardı. Anlaşılmaz bir iki söz söyledi ve sonra gerisin geriye dönüp yanımdan uzaklaştı. Tabii ki oradan uzaklaşacaktı. Sana açıkça söylemek isterim ki kardeşim, hem kendine hem de Tanrı'ya karşı samimi davranmak istersen ruhsal yasaya bağlı kaldığını asla iddia etme. Şeriata sıkıca sarıldığını ve günah işlemediğini söyleme. 10 buyruk olduğunu unutma. Matta burada sadece 2 tanesini kaydetti. İsa Mesih sadece 2 tanesini mi ele almıştı? Bunu bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey vardır. Musa'nın verdiği ruhsal yasanın her buyruğunu İsa en yüksek ahlak düzeyine çıkarıp bu düzeyde yaşanması gerektiğini vurguladı. Ve aynı zamanda kendi hayatında uyguladı. Seni bilmiyorum kardeşim ama dağ başında verilen vaaz benim ne kadar günahlı olduğumu bana gösterir. Yardım ve merhamet bulmam için Rabbe gelmeye ihtiyacım olduğunu bana gösterir. Bir yandan dağ başında verilen vaazın içindeki ahlak kurallarına uyarak yaşadığını iddia ederken, öbür yandan bu kuralları çiğniyorsan Tanrı'nın yasasına karşı hiçbir saygı göstermiyorsun demektir. Bu yasayı önemsemiyorsun demektir. Şimdi ele alacağımız ayetlerde Rabbi Mesih yasa ile insan arasındaki bağlantıya değinecektir. Eğer sağ gözün seni suç işlemeye sürüklerse onu çıkar ve kendinden at. Çünkü senin için bedeninin parçalarından birinin yok olması tüm bedeninin cehenneme atılmasından daha iyidir. Eğer sağ elin seni suç işlemeye sürüklerse onu kes ve kendinden at. Çünkü senin için bedeninin parçalarından birinin yok olması tüm bedeninin cehenneme atılmasından daha iyidir. Madde 5, 29 ve 30. ayetler. Bence bu çok çok serttir. Bu ayetler bana şöyle diyor, Tanrı'nın ahlak ölçülerine uyamazsam bir kurtarıcıya ihtiyacım vardır. Benim gözüm beni suç işlemeye sürüklerse onu çıkarmalıyım. Ben şimdiden kör oldum demektir. Elim beni suç işlemeye sürüklerse onu da kesip atmalıyım. Demek ki şimdiden elsiz kaldım demektir. Kendi kendimizi aldatmayalım. Ben kendimi aldatamam. Sen kendini aldatmak ister misin? Ben yasaya bağlı kalamıyorum. Bağlı kalmak istiyorum. Hem de yürekten istiyorum ama İsa'nın belirlediği ahlakı düzeyde yaşayamam. Yaşamak istiyorum ama yaşayamıyorum. Madem ki yasaya bağlı kalamıyorum, öyleyse neden bağlı kalıyormuşum gibi davranayım. Ben iki yüzlü olmak istemiyorum. İmanlılar arasında birbirimizi ruhsal açıdan pohpohlamak isteriz. Kardeşlerimizin arkasını sıvazlayıp ne kadar iyisin demekten hoşlanırız, değil mi? Aslında yüreklerimizin ne kadar çirkin olduğunu biliyoruz ama biraz badanalamakla hem kendimizi hem de diğer imanlıları olduklarından başka göstermek isteriz. Kendi becerilerimize kalmış olsaydık cennete asla aday olamazdık. Dağ başında verilen vaaz bizi çarmıha koşturmalı dostum. Orada İsa bitti, tamamlandı diye haykırdı. Sen ise onun çarmıhına gelip Rab beni kurtar diye haykırmalısın. İşte bunu yaptığın zaman ruhsal yasaya gereken saygıyı göstermiş olacaksın. Sen yasayı yerine getiriyorsun diye beni kandırmaya çalışma. Belki kendini kandırdın ama Tanrı'yı ve beni kandıramazsın. Senin ruhsal yasayı yerine getirmediğini biliyorum. Çünkü sen de benim gibi bir insansın. Madde 5, 31 ve 32. ayetlerde şöyle diyor. Denmiştir ki kim karısını boşarsa ona boşanma belgesini versin. Ama ben size derim ki her kim karısını zina dışında bir nedenle boşarsa onu zinaya itmiş olur. Her kim boşanmış bir kadınla evlenirse zina etmiş olur. Bu ayetlerde Rab İsa Mesih boşanma konusunda geçerli olan tek gerekçeyi veriyor. Kutsal yazılarda verilen gerekçeden ayrı bir nedenle birisi boşanmışsa ve başkasıyla evlenmişse o kişi zina içerisinde yaşıyor olmalı. Ne yazık ki imanlılar topluluğunda bu gerçek sık sık göz ardı edilmektedir. Bakın, 1000 yıllık egemenlik geldiğinde, yani Rab'in ikinci gelişinde, yasa bu olacaktır. O dönemde bile birbirinden ayrılmak isteyen, boşanmaya gitmek isteyen kişiler olacaktır. 19. bölüme gelince bu boşanma konusunu daha ayrıntılı bir şekilde ele alıp inceleyeceğim. Madde 5. bölüm 33-35 ayetler arasında şöyle diyor. Yine atalara şöyle dendiğini duydunuz. Yalan yere ant içmeyeceksin. Rab'be karşı ant sorumluluğunu yerine getireceksin. Ama size derim ki hiçbir konuda ant içmeyin. Ne gök üzerine ant için, çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır. Ne de yer üzerine, çünkü orası onun ayaklarının basamağıdır. Ne Yeruşalim üzerine ant için, çünkü yüce hükümranın kentidir orası. Rab İsa Mesih yalan yere ant içmeyin diyor bize. Vallahi billahi gibi ifadelerle gerçeği konuştuğumuzu vurgulamaya gerek yoktur. Günümüzde yalan söyleyenler çoktur. İnsan insana güvenmiyor. Bir zamanlar insanın verdiği söz yeterliydi. Bir alışveriş konusunda el sıkmakla ticaret yapılırdı. Şimdi ise senetler, çekler, sözleşmeler verilir, alınır. Bunların hepsi de insana güvenilmediğini gösterir. Tanrı sözü, evetiniz evet, hayırınız hayır olsun der. Bu yeter. Dünya işlerinde evet ve hayır geçerli değildir. İmza gerek, pul gerek, senet gerek. Neden? Çünkü insan yalancıdır, aldatıcıdır, güvenilmezdir de ondan. Mesih imanlısına gelince o her durumda güvenilir olmalıdır. Her durumda diyorum. Durum ne olursa olsun. Verdiğiniz söze sadık kalmalısınız. Mesih imanlısı verdiği söze sadık kalmalıdır. Hem de %100. Ne olursa olsun birisinden bir şey almışsanız değerli dostum, onu geri vermeniz gerekir. Sözünüz kesinlikle evet ve kesinlikle hayır olsun. Bunlardan ötesi kötü olandandır diyor İsa Mesih Matta 5. bölüm 37. ayette. Birisi bana gelip de vallahi billahi diye yemin ederek satmak istediği malın iyi olduğunu söylerse ben o kişiye inanmam. Ne kadar çok yemin ederse söylediği yalan o kadar büyüktür demektir. Rabbimizin bu konuda sadece evet ve sadece hayır ile yetinmemizi ister. Sözümüz ve özümüz bir olsun. Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama size derim ki, kötü kişiye karşı direnmeyin. Tam tersine, sağ yanağına kim vurarsa, ona öbürünü de çevir. Günümüzde tazminat davaları vardır. Eskiden tazminatlar oldukça yüklüydü. İsa'nın gününde göze göz, dişe diş diye tazminat verilmiyordu. Göze iki göz ve bir dişe iki ağız dolusu diş ile karşılık verilirdi. Rabbin egemenliği geldiği zaman bunlar hep değişecektir. Sen değerli kardeşim, burada verilen öğüde göre mi yaşıyorsun? Yoksa sana birisi kötülük yaptığı zaman ona karşı direnir, sen de ona karşılığını veriyor musun? Bu ayetlerde bizim için çok değerli prensipler vardır. Günümüzde bu prensiplere uyarak yaşamak aptallık sayılır. Hikmetli adam, topla tüfekle evini, ailesini koruyan adam olarak tanınır. Bize kötülük yapmak isteyenlere karşı tavrımız nedir? Elçi Pavlus'a karşı çok kötülükler yapıldı. Ama Pavlus ne dedi? Bakırcı İskender bana çok kötülük etti. Rab ona yaptıklarının karşılığını verecektir. Sen de ondan sakın. Çünkü söylediklerimize şiddetle karşı koydum. Sadece kötülerden sakınmamız gerekir. Yapılan kötülüğün karşılığını verecek olan Rab'dir. Değerli kardeşim, İsa Mesih 1000 yıllık egemenliğini kurduğu zaman durum değişecektir. Birisi bir yanağına vurursa diğer yanağını çevirmekte hiç de zorluk çekmeyeceksin. Bu bana bir İrlandayı hatırlatır. Birisi onun yanağına bir yumruk atıp onu yere sermiş. İrlandalı yerden kalkmış ve hasmının vurması için öbür yanağını çevirmiş. Hasmı ona bir yumruk daha atmış ve yine yere sermiş. Bu kez İrlandalı yerden kalkmış ve hasmının üzerine atlamış, postunu çıkarıncaya kadar onu dövmüş. Bu olayı izlemekte olan birisi ona sormuş, neden böyle yaptın? İrlandalı cevap vermiş, Rab sağ yanağına vururlarsa sol yanağını çevir dedi. Ben de Rabbin buyurduğunu yerine getirdim ancak daha sonra ne yapmam gerektiğini Rab bana söylemedi. İsa Mesih Matta 5. bölüm 40-42. ayetlerde şöyle diyor. Eğer biri seninle yargıca gidip gömleğini almak isterse ona üst giysini de ver. Ve kim sana bir kilometrelik yolu zorla yürütmek isterse onunla 2 kilometre yürü. Senden dilekte bulunana ver ve ödünç isteyeni geri çevirme. Evet, senden dilekte bulunana ver ve ödünç isteyeni geri çevirme. Bir banka müdürüne gidin de bunu söyleyin bakalım ne yapar? Ona gelen ve ödünç para isteyen herkese para vermez. O zaman ne diyeceğiz? Banka müdürleri dağ başında verilen vaaza göre yaşayamazlar mı diyeceğiz? Şimdiki dönemde, içinde yaşamakta olduğumuz çağda bu yasaları uygulamak olanaksızdır. Ancak Rab, 1000 yıllık egemenliğine kral olarak geldiğinde bu kurallar uygulanacaktır. Ancak o zaman birisi size gelip de sizden ödünç isterse ona üst giysini de vereceksin. Günümüzde bu kurallara göre ticaret yapılamaz. Dünya sisteminde laiklik en iyi olanıdır. Çünkü şeriata göre hükümet kurulabilse bile şeriata göre iş yapılamaz. Belki yapıldığı izlenimi verilebilir ama bu sadece bir izlenimdir. Dağ başında verilen vaaz günümüzün Mesih imanlısı için iyi bir cetveldir, iyi bir ahlak ölçüsüdür ama bu dünyamızda devreye sokulamaz. Ancak 1000 yıllık egemenlik geldiğinde bu olabilir. Sanımca bunu açık şekilde görebiliriz. Çağdaş toplumumuzda bazı kiliseler belki de dağ başında verilen vaaza göre iman hayatını sürdürmenin mümkün olduğunu iddia edebilirler ama yanılıyorlar. Birçok kiliselerde sürekli bu konu üzerinde vaazlar verilir. Şeriatçılık kamçılanır ama duygulardan ileriye gidilemez. Bir kilisede zengini de fakiri de bir arada ibadet ederler. Dağ başında verilen vaaza sadık kalacaklarsa fakirin zenginden bir şeyler istemesi doğal sayılmalı. Pazar günü vaazda çoban bağıra bağıra diyor, senden dilekte bulunana ver ve ödünç isteyeni geri çevirme. Bundan sonra fakir fukara zenginin kapısına dayanıyor. Ver, ver diyor. Acaba zengin verecek mi? Hiç de sanmıyorum. Banka müdürü vaazı dinlerken söylenen her şeyi onaylıyormuş gibi başını sallıyor ama pazartesi onun bankasına git ve teminatsız para iste bakalım ne yapar. Seni oradan kovar. Yine de şunu tekrarlamak istiyorum. Dağ başında verilen vaazda bizler için büyük ve önemli prensipler vardır. Bunları göz ardı etmemeye dikkat etmeliyiz. İhtiyaç içerisinde olanlara kesinlikle yardımda bulunmaya çalışmalıyız. Eminim ki Mesih imanlısı olarak yardımseverliğimizi pratik şekilde gösterebiliriz. Tarihsel olarak görebiliriz ki hastanelerde, öksüzler yurtlarında ve daha birçok yardımsever kuruluşlarında Tanrı'nın bu bölümlerde önümüze serdiği prensipler etkinliğini göstermiştir. Müjdenin bu kuruluşlar üzerinde büyük bir etkisi olmuştur. Bu gibi kuruluşların müjdeden önce ortaya çıktığı hiçbir yer yoktur. Her zaman önce müjde ve ondan sonra yardımsever kuruluşları çıka geldi. Mesih imanlısının hayatında iyi işlerin ürünü gözükmelidir. Madde 5, 43-44 ayetlerinde şöyle diyor: "Komşunu seveceksin, düşmanına kim besleyeceksin?" dendiğini duydunuz. Ama size derim ki, düşmanlarınızı sevin ve size baskı yapanlar için, size zulmedenler için dua edin. Burada yine vurgulamalıyım ki, bu kural kesinlikle ve ancak bin yıllık egemenlik döneminde uygulanabilir. Burada Rab-i Mesih, Musa'nın yasasından bir kuralı alıp en yüksek ahlak aşamasına yükseltti. Bin yıllık egemenlik döneminde düşmandan nefret edilmeyecek, tersine o sevilecektir. Günümüzde Mesih imanlısı değişik ve farklı bir aşamada yaşar. Tüm imanlı kardeşlerimizi sevmemiz gerektiği bize buyurulur. Düşmanlarımıza karşı sevgimizi nasıl gösterebiliriz? Onlara müjdeyi duyurmakla, Tanrı'nın kurtarıcı inayetini onlara tanıtmakla ve bu şekilde onların cennete girebilmelerini sağlamakla. Bu bölümün sonuna gelirken İsa Mesih yetkin olmamız gerektiğini söylüyor. Göksel babanız yetkin olduğu gibi sizler de yetkin kişiler olun diyor Matta 5 ayet 48'de. Burada kusursuzluktan söz edilmiyor, sadece yetkinlikten, kamil olmaktan söz ediliyor. Kusursuzluğumuz ancak İsa Mesih'tedir. Biz Mesih'te kabul edilmişizdir. İsa Mesih'te olanlara artık hiçbir mahkumiyet, hiçbir yargılanma yoktur. Mesih'te nasıl kabul ediliriz? Ona iman etmekle. Kusursuzluğa tek yolda erişebiliriz. İsa Mesih'e olan imanımız sayesinde. İman ettikten sonra yavaş yavaş onda kutsallaştırılmaya başlarız. Tanrı bizi kendi öz oğlunun benzerliğine dönüştürmek için kutsal ruhu ile iş yapmaya başlar ve bu iş hayatımız boyunca devam eder. İşte her Mesih imanlısının amacı ve hedefi bu olmalıdır. Ancak kendi çabalarımızla kusursuzluğa erişmek olanaksızdır. Yetkinliğe erişebilmemiz için kendimizi kutsal ruhun yönlendirmesine bırakmalıyız. Ancak o bizi değiştirebilir. Şimdi Tanrı'ya gidip de bak ben neler yaptım, neler başardım diye onun önünde övünebilir miyiz? Kesinlikle hayır. Hayatımızda bir ilerleme olacaksa bu ancak Tanrı'nın yapacağı iş sayesinde olabilir. Bu konuda kendimizi yüceltemeyiz. Dostum, bu konuda senin ve benim yapabileceğimiz fazla bir şey yoktur. Sen ve ben kusurlu kişileriz. Hangi din olursa olsun, din insanın yeteneklerini, becerilerini, başarılarını övmek ister. Dini vecibeleri yerine getirdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Kendi başarımızı böbürlene böbürlene insanlara söylüyoruz. Benim yüreğim temizdir, ben iyi bir kişiyim gibi ifadelerle hem yalan söylüyoruz hem de kendimizi bu yalanlarla kandırıyoruz. Matta'nın bu 5. bölümünde görüyoruz ki kralların kralı kendi krallığı içerisinde olanlardan belli bir doğruluk ister. Bu kendi doğrulukları değil, Tanrı'nın İsa Mesih'te onlara sunduğu ve onlara verdiği doğruluktur. Bu doğruluk Ferisilerin doğruluğundan daha üstün olmalıdır. Ferisilerin doğruluğu dini vecibelere dayanan bir doğruluktu. Yuhanna'nın 3. bölümünde Nikodemos adında bir adam vardı. Yahudilerin din önderlerinden birisiydi. Bu adamın doğruluğu yine dini vecibelere dayanan doğruluktu. Rabbisi ona yeniden doğman gerekir dedi. Ferisilerden ve kutsal yazı uzmanlarından daha üstün bir doğruluğa sahip olacaksak yeniden doğmalıyız dostum. Bu ancak İsa Mesih'e olan iman sayesinde olabilir. Yani İsa Mesih'e iman eden kimse ruhsal alanda yeniden doğar. İşte bu yeni doğuştur.